Herkese merhabalar, ben Burak Çoğolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Synology DS220 Plus nasıl inceleyeceğiz? İncelememize geçelim. Synology, 2000 yılından beri faaliyet gösteren Tayvan menşeli bir ağ ürünleri üreticisi. Sıklıkla Nasur ürünleriyle bildiğimiz bir marka, RT6600AX gibi üst segment Wi-Fi 6 routerlar da sunmaya başladılar ama uzmanlık alanları DS220 Plus gibi NAS çözümleri. Kutusu oldukça sade, yüksek performans ve sürekli erişilebilir ağa bağlı depolama vurgusu yapılmış. İçinden ürünün kendisi, adaptörüyle kablosu, 2 tane RJ45 kablosu ve alışılageldik dokümanlar var. Türkiye'de distribütörü olan destek alabileceğiniz bir marka. DS220 Plus yani DiskStation 220 Plus. İki yuvalı bir NAS kendisi, 3.5 inç ve 2.5 inç SATA HDD veyahut 2.5 inç SATA SSD takılabiliyor. Hotswap yuvalar bunlar, yine de kendi sitesinden uyumluluk listesine bir bakmak lazım. Synology 2021'in başında kendi HDD ve SSD'lerini piyasaya sürdü. Kendi üretimleri değil, o tarafta Toshiba ile işbirliği yapmışlar. Hem NAS'ı hem de depolamayı aynı markadan temin etmek bir ev kullanıcısı veyahut bir yarı profesyonel için satış sonrası hizmet tarafında kolaylık haline gelebilir. Önünde sırasıyla cihaz durumu, ağ durumu, disk durumu takip edilebiliyor. USB portu 3.2 Gen 1 standardında 5 gigabit bölü saniye yani 625 megabayt bölü saniye kağıt üstü hıza sahip. Elbette taktığınız kaynağın hızına göre performansı değişir ama SATA sınıfı depolama birimleri için önemli bir limit değil. Amacı şu, flash bellek olur, taşınabilir disk olur, hatta bir kart okuyucu olur ki benim işime yarayan kısmı bu oldu. Tek tuşla içindeki verileri NAS'ta belirlediğiniz bir yere kopyalayabiliyorsunuz. Mesela ben kameramdan çıkardığım kartı bir dönüştürücüye takıyorum, onu da USB ile beraber NAS'a bağlıyorum, kopyalaya basıyorum ve içindeki bütün dosyaları istediğim yere aktarıyor, oradan da kurgu sürecine geçiyorum. Arkasında 9 santimlik bir fan var ve 3 farklı fan devri ayarı var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz yazılım üzerinden ama hiç dokunmanıza gerek yok arkadaşlar. Manuel olarak bir şey yapmanıza gerek yok. 7/24 çalışan bir cihaz sonuçta. Sürekli erişiminiz olacak bir cihaz. Elbette içerisinde aktif soğutma olacak. Ama gürültülü, bağıran bir makine olmaması gerekiyor. Hele ki böyle küçük mekanlarda kullanıyorsunuz arkadaşlar. Sessiz bir makine. Yani fanı sessiz. Ama disklere geldiğimizde ise diskler elbette gürültü oluşturuyorlar arkadaşlar. Hatta şöyle bir dinlemek isterseniz. Masanızın üstündeyken bir uğultu oluşturuyor. Yani sese karşı, gürültüye karşı bir hassaslığınız varsa arkadaşlar, uzun vadede sürekli dip ses oluşturduğu için rahatsız edebilir. Ne yapabilirsiniz? Masanızın altında olabilir, aynı oda içerisinde bulunmayabilir. Ama evet, yani en azından masanızın üzerinde bulunmasın, diskler ses oluşturuyor.
2 tane gigabit RJ45 portu var. Home office çalışan bir video içerik üreticisi olarak bir porttan Mac Mini'mi direkt bağladım. Harici disk gibi kullanıyorum. Diğer porttan da router'ıma bağlayıp evdeki PC, Mac, tablet, telefon gigabit hızda olacak şekilde kullanımı açıyorum. İsterseniz iki kabloyu da router'a yönlendirip bant genişliğini arttırabilirsiniz. Burada da aynı standartta USB portu var. Aklınıza USB Wi-Fi adaptörü bağlayıp bir router olmadan kablosuz şekilde paylaşım yapma fikri gelmiş olabilir. Ama Synology USB Wi-Fi adaptör desteğini kaldırmış. Donanım altyapısı, şifreleme motoru barındıran Intel Celeron J4025 64 bit bir işlemcisi var. Çift çekirdekli 2.9 GHz'e kadar çıkabiliyor. NAS'ları çift yuvalı bir disk kutusundan ayıran en önemli şey de bu aslında. İşlemci ile tüm verilerinizi şifreliyorsunuz. Verilerin mali değeri olsun ya da olmasın önemli bir husus. 2 GB DDR4 RAM ile geliyor ama 4 GB daha eklenebiliyor. Depolama için ön bellek gibi değil, daha çok işlemcinin faydasına çalışıyor. 14.69 Watt tüketir demiş Synology. 7/24 çalışan bir ürün için tüketim elbette önemli. Kuruluma göre, diske göre bu tüketim değişiyor. Kurulum safhası gayet kolay. Kaba tabirle bir networkçi olmanıza gerek yok. İhtiyacınızı bilmeniz ve rehbere uymanız kafi. Nasıl hali hazırdaki ağınıza bağlıyorsunuz. Synology Assistant'ı yüklüyorsunuz. Windows ve Mac desteği var. Listede hemen çıkıyor zaten. Ayarla diyoruz. DSM yani işletim sistemini yüklüyoruz. 10 dakika sürer diyor ama hemen hemen 4-5 dakikada kurulum tamamlanıyor. Cihaz adı, yönetici hesabı ve şifresini belirliyoruz. Güncelleme profilini seçiyoruz. Bir Synology hesabı oluşturmakta fayda var. Ben Gmail hesabımı bağladım mesela. Uzaktan erişim için Quick Connect ID'si oluşturuyor. Direkt web tarayıcı üzerinden uygulamaya da gerek kalmadan NASA her yerden erişim imkanı sunuyor. Şimdi depolama birimini oluşturmamız gerekiyor. RAID tipi seçimi bu makinedeki en önemli kararı alacağınız şey. İki yuvalı bir NAS. Maksimum veri güvenliği için RAID 1 seçiyoruz. Bu sayede NASA yazdığımız tüm veriler iki diske birden yazılıyor. Avantajı şu, disklerin bir tanesi bozuldu diyelim. Tüm veriler diğer sağlam diskte duruyor olacak. Bu kurulumda iki diskin de aynı anda bozulması gerekiyor ki veri kaybedesiniz. Bu da normal şartlarda çok ama çok düşük bir ihtimal. Dezavantajı ise şu. Ben 2x8 TB'lık bir kurulum yapmama rağmen kullanılabilir alan sadece 8 TB çünkü biri aynı verilerin yazıldığı bir yedek gibi düşünülebilir. NAS diye ille de RAID 1 yapmak zorunda değilsiniz. 16 TB'ın tamamını kullanacak şekilde de kurabilirsiniz. Verilerinizin yedeği olmaz bu şekilde. NAS'ın amacından biraz şaşmış oluyorsunuz ama yine de verileriniz şifreyle koruma altına alınıyor. Disklerin sağlık kontrolü ve optimizasyonu derken hemen hemen 10-12 saat boyunca kurulum devam ediyor, bilginiz olsun. DSM, karşınıza çıkar çıkmaz başka bir bilgisayar kullanıyor musunuz? Hissi uyandırıyor ve her şey gayet seri çalışıyor. Sağ üst köşeden anlık etkinlik takibi yapılabilir, bildirimleri görebilirsiniz. Sistem, depolama veya yahut uygulamalar hakkında bilgilendirmeler var. En çok widget hoşuma gitti benim. Windows 7'deki widgetleri andırdı bana. Kim bağlı, CPU RAM kullanımı yüzde kaç, doluluk durumu nasıl, disklerin sağlığında bir problem var mı? Özelleştirip ana ekranda görüntülüyorsunuz. Paket merkezini uygulama mağazası olarak düşünebilirsiniz. Google Drive hesabınız, ortak depolama hesaplarınız, Microsoft 365 hesabınız gibi mesela otomatik olarak eşitlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Cloud Sync var, adı üstünde yine Google Drive, Dropbox, OneDrive, Megadisk ve birçok bulut depolama hizmetiyle uyumlu çalışıyor. İndirme yöneticisi var, torrent makinesine dönüyor ki çoğunuzun hoşuna gidecektir. McAfee antivirüs var ama tabii ki ücretli. Synology'nin kendi antivirüs uygulaması bence yeterli gelir. Müzik ve video istasyonu var. Dizi, film, bunların metadatalarını internetten çekip deneyimi zenginleştirebilirsiniz. Alt yazı ekleyebilirsiniz. H265 videolar için HEVEC kodeğini yükleyebilirsiniz. Evet, destekli. iTunes sunucusu var. Mail istasyonu var. Webmail hizmeti almaktansa kendi sunucunuzla tercihen bir UPS ile birlikte destekleyerek tabii ki bu işi kendi kaynaklarınızla da halledebilirsiniz. Radius var, Secure Sign-in var, çift faktörlü girişi aktif edebilirsiniz ki ben hemen açtım, çok çok önemli. Synology Photos, fotoğrafları görüntüleyebileceğiniz, izin verdiğiniz kullanıcılarla yönettiğiniz bir uygulama. iPhone kullanıcıları için evet, HEIC formatını destekliyor. Açık kaynak kodlu olarak WordPress ilginizi çekebilir. WordPress sitenizle kendi evinizdeki kendi NAS'ınızı sunucu olarak kullanıp yayın hayatına başlayabilirsiniz ama tabii ki sağlam bir internet altyapısına ihtiyacınız var. Plex medya sunucusu da var ama daha beta'da. Umarım kısa sürede tam sürüme geçilir. Zira rakiplerinde hali hazırda çoktandır var. Kullanılıyor, hayli önemli. Denetim masası da gayet sade, her şey gayet anlaşılır. Ev veyahut iş yeri olsun, kullanıcılar belirliyorsunuz. Hangi dosyalara erişim hakları var? Yazabilirler mi, okuyabilirler mi? Hangi klasörler için kaç GB kotaları var? Hangi uygulamaları kullanabilirler? İndirme ve yükleme hızları kaç olacak? Hepsini teker teker ayarlayabiliyorsunuz. Misal veriyorum, kurgucu sadece video dosyalarına erişebilsin. Danışma sadece kurumsal adlı klasöre veri yazabilsin ama silemesin. Editör indirme uygulamalarını kullansın ama yarınlar yokmuş gibi indirme yapmasın gibi gibi senaryolarla özelleştirilebiliyorlar. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı kolay ve hızlı bir şekilde yedeklemek için Synology Photos kullanabilirsiniz. Masaüstü arayüzünde daha büyük bir ekranda bunu yapmak daha kolay gelebilir ama zaten fotoğrafı videoyu çektiğiniz telefondan yedekleme yapacaksanız uygulama çok daha rahat. Önce yedekleme kuralını seçiyorsunuz, bir yedekleme klasörü belirliyorsunuz, bir takım izinler veriyorsunuz ve bu kadar. Hemen yüklemeye başlayın. Galerimden fotoğraflarımı, videolarımı seçtim, yükledim. Şu anda süreci ve hızını görüyorsunuz. Hücresel'den bağlanıyorsanız, hat hızınıza göre Wi-Fi ile bağlanıyorsanız, ağ hızınıza göre süreç değişir tabii ki. Bu işi otomatik hale getirmek için uyku saatinde yedeklemeyi etkinleştirdim. Her gün yedeğimi aldım, kafam rahat. Diyelim ki oluşturduğunuz yedek klasörünü, albümleri paylaşmak istiyorsunuz. Link oluşturabilirsiniz. Bunu mesela WhatsApp'tan uzaktaki aile bireylerinize de, iş arkadaşlarınıza da atarsınız. O da fotoğraflarını, videolarını seçer, klasöre uzaktan yedekler. Buradaki kilit nokta şu aslında. uygulamaya ihtiyacınız yok. Web tarayıcı kafi. Drive da aynı mantıkla çalışıyor. Yüklenecek dosyaların yerini seçin ve yüklemeye başlasın. Şu ana kadar lokal veyahut uzak bağlantı olsun, NAS'ıma bağlanmakta henüz bir zorluk çekmedim. Paylaşım mantığı da yine aynı. Bir arkadaşınıza QR kodu ile paylaşabilir, bir link ile paylaşabilir, paylaştıklarımız görüntülenebilir mi, düzenlenebilir mi, bunu da seçebilirsiniz. Sıra geldi hız testine. Yazma testinde stabil bir şekilde 117 MB bölü saniye hızla grafik bozulmadan yazdığını görüyorsunuz zaten. Okuma testine geldiğimizde de yine aynı tablo. 117 MB bölü saniye hızla okuma yapabiliyorsunuz. Çünkü sebebi şu, gigabit bağlantının limitlerine takılıyorsunuz. Link aggregation ile çift kablo kullanılabilir, bant genişliği artırılabilir. Okuma hızını hemen hemen ikiye katlayabilirsiniz ama tek kablo ve gigabit bağlantıyla performansı bu. Hatta iyi bir kablosuz ağa bağlıysa, alıcı cihazlarında kurulumu iyiyse, ki masaüstü sistemimde de ben Wi-Fi kullanıyorum, 850 megabit yani 100 megabyte bölü saniye civarı hız elde edebilirsiniz. Bu hızlar hem ev kullanımı hem de yarı profesyonel kullanım için bence iş görecek hızlar. Güç tüketimi. Sonuçta NAS'lar 7/24 açık, sürekli kullanıma açık makineler ve tükettiği gücü en azından ben önemsiyorum. Boşta ama diskler aktifken 18 watt civarı tüketiyor, tam gaz okuma veyahut yazma yaparken 24 watt civarı tüketiyor. Ortalama 21 watt tüketimle kilowatt fiyatı 1 lira 44 kuruş olacak şekilde 30 gün aralıksız çalıştığında faturaya etkisi 20 TL civarı, tabii ki bu videonun çekildiği tarih itibarıyla. Bu sürekli aktif olduğundaki tüketim arkadaşlar, kullanılmadığında uyku moduna geçiyor ve en fazla yarısı kadar güç tüketiyor, faturaya da etkisi yine yarısı kadar oluyor. Synology DS220+. Bu makinenin tek eksisi fiyatı. Fiyat segmentinde 2.5 gigabit RJ45 ve HDMI 2.0 portlu rakipleri var. Benim için en ayırıcı özelliği ise kesinlikle DSM olduğu, platform hızlı ve sorunsuz çalışıyor. Plex'in henüz beta'da olması ise kesinlikle şaşırtıcı. Ben normal bir ev kullanıcısı olarak fotoğraflarımı hem NAS'ıma yedekliyorum hem de Trabzon'dayken İstanbul'daki ofisime erişip bunu yapıyorum. Oradan da Drive'e eşitliyorum. Donanım Haber'de yayınlanan videolarımın çekimlerini yedekliyorum. Lazım olduğu vakit Mac Mini'ye en fazla bir klasör uzaktan geri çekiyorum. TV'ye de Android uygulamasını kurdum. Medya sunucusu gibi kullandım. En güzel şeylerden biri de saydığım hemen hemen tüm bu özelliklerin telefonda da rahatlıkla kullanılabilir olması. Benzer performansı rakiplerinde de bulabilirsiniz. Ama DSM yazılım arayüzü bence çok önemli bir ayırıcı.
Böylelikle sizlerle beraber Synology DS220+ yani DiskStation 220+ nasıl incelemiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca bütün sorularınıza cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.